Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta Metaverse ne vaat ediyor? Bu konuyu tartışacağız ve konuğumuz yazar, editör Ahmet Melih Karauğuz. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey, teşekkür ederim.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz herkesin tartıştığı, herkesin üzerine konuştuğu Metaverse. Ve şöyle bir durum var aslında. Son 3 programımızı da Metaverse üzerine yaptık. Metaverse'ün felsefesi, Metaverse'ün psikolojisi ve Metaverse'ün topluma etkileri üzerine konuştuk. Şimdi de Metaverse ne vaat ediyor? Biz buradan nasıl bir avantajla çıkacağız aslında? Ahmet Bey'le bunu konuşacağız. Ahmet Bey, Metaverse ne vaat ediyor? Öncelikle bununla başlayalım isterseniz.
Tabii ki. Metaverse bize içinde yaşadığımız gerçek dünyanın sanal bir ikizini var etmeyi vaat ediyor aslında. Hemen her aklımıza gelebilecek hemen her şeyin sanal, dijital bir ortamda var olmasını vaat ediyor. Bununla birlikte bir vadide daha kolay bir dünya yaşamamız. Buradaki kolaylık elbette bulunduğumuz ortamda sanal bir evrene girmekle birlikte öte yandan dünyanın yok olmaya başlayan doğal kaynaklarının daha az tüketilmesi gibi bir vaatle karşımıza çıkıyor. Ama elbette şunu unutmamak gerekiyor. Biz bugün her ne kadar Metaverse'ü konuşuyor olsak da aslında Metaverse bir ideal olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu an mevcut teknolojiler içerisinde ya da mevcut teknolojileri kullanarak henüz ulaşamayacağımız ama yakın bir gelecekte bir 5 yahut 10 yıl içerisinde ulaşmayı hedeflediğimiz bir dijital ideal. Tabii bu dijital ideali bir şirketin CEO'su tarafından açıklanması ve bu meselenin herkes tarafından tartışılmaya başlanması aslında bize dünyadaki dönüşümü de gösteriyor. Çünkü eskiden bizler bir takım gelecek tahayyüllerimizi yahut felsefi, ontolojik tartışmaları metinler üzerinden yahut filozofların konuşmaları, tartışmaları üzerinden yaparken artık geleceğe dair tahayyüllerimizi ve geleceğe dair bakışlarımızı da şirket CEO'larının yönettiğini de görüyoruz. Bu bakımdan da Metaverse bize her ne kadar daha yaşanabilir bir dünya ve daha kolay, daha erişilebilir, daha paylaşımı mümkün, işte belki birazdan konuşacağız, daha herkesin sisteme katıldığı bir gelecek vaat etse de bize bir yanıyla dünyada paradigmanın da yavaş yavaş değiştiğini gösteriyor diyebiliriz.
Şimdi bir şirket dediniz. Bugün dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi de bence Big Tech aslında. Yani ilk 5 sırada 5 tane teknoloji şirketi var ve ne tesadüf ki 5'i de veri üzerinden aslında para kazanıyorlar ve ilk 5'e böyle giriyorlar. Teknoloji tröstleri işte biliyorsunuz 1900 yılların başında 1800'lerin sonunda yine böyle bir petrol şirketi varmış ve bu şirket parçalara bölünmüş. Bugün bir mesajlaşma uygulamasına girdiğimiz zaman veri ihlalinden dolayı başka bir uygulamaya geçmek istesek bile geçemiyoruz. Çünkü herkes orada. Gerçekten bir tekellik var. Bir tekillik var aynı zamanda. Peki bu teknoloji şirketleri toplumu ve Metaverse'ü nasıl şekillendirecek? Çünkü şu an bu Metaverse aslında bizim belki de 10 yıllardır gündemimizde olan ve sizin ve benim gibi teknoloji okuryazarlı olan insanların aslında o gözlükleri kenara attığı ya bunun daha zamanı henüz gelmemiş dediği bir teknolojiyken ne oldu da bir şirket, bir gözlük şirketini satın aldıktan sonra Metaverse gündemimize girdi? Yani Metaverse'ün arkasındaki teknolojiler hayatımızı nasıl değiştirecek? Ve biz bu teknolojiye girdikten sonra bu şirketler daha ne kadar büyüyebilirler?
Şöyle aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Veri dedik ve bir şirketin bir anda bir artırılmış sanal ve genişletilmiş gerçeklik teknolojileri odağında çalışan bir şirketi satın almasından bahsettik. Burada aslında çok temel bir mesele var. Metaverse gündemimize girmesi meselesi aslında bizim konuşmamız, tartışmamız gereken ana meseleleri de bir yanıyla göz ardı etmemize sebebiyet veriyor. Yani Metaverse ile ilgili bize gösterilen video aslında bir prodüksiyon işi. Ve bir prodüksiyon, bir sinema filmi gibi düşünebiliriz bunu. Bir anda olmuş yahut hemen yarın sabah olacakmış gibi gündemimize girdi ve çok önemli bir şekilde bahsetmiş olduğunuz veri meselesini konuşmamızı belki engelledi. Çünkü Metaverse'ü duyuran şirket biliyorsunuz ki veri ihlalleriyle sürekli gündemde. Birçok son kullanıcının alışveriş tercihlerinden tutun da oy verme pratiklerine kadar birçok şeyi manipüle ettiği ya da manipüle edilmesine yol verdiği gibi tartışmalar var. Tabii bu ayrı bir tartışma konusu ama burada Metaverse dediğimizde hepimizin aklına sadece üç boyutlu sanal bir dünyada avatarımızla dilediğimizce dolaşacağımız geliyor ve herkes bunu konuşuyor. Oysa şunu söylemek mümkün, bir 10 yıl sonra Metaverse diye bugün adlandırılan ve karşımıza çıkartılan ideal yahut hayal yahut ütopya artık ne diyeceksek gerçekleşmese bile arkasındaki teknolojilerin hem gerek dünyanın her anlamdaki paradigmasını değiştireceğini hem de bu teknolojilerin gündelik yaşamda çok aktif olacağını söylemek mümkün. Peki ne bu teknolojiler? En temelde blockchain teknolojisi geliyor. İkinci yani bir sıralama yok elbette hiyerarşik ya da önem açısından ama akla gelenler açısından ikinci gelen artırılmış sanal ve genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, nesnelerin interneti teknolojileri geliyor, Web 3.0 teknolojisi geliyor ve elbette veri meselesi odağımıza geliyor. Bütün bu teknolojiler birçoğu çok yeni diyebileceğimiz teknolojiler. İşte 2008 yılında blockchain tabanlı ilk kripto para ile ilgili 2007'de bir makale yayımlanması, 2008 ile birlikte sürecin başlaması ve bugün geldiğimiz noktada her konunun bir şekilde kripto paralara geldiği teknoloji, blockchain, ardından genişletilmiş gerçeklik, artırılmış ve sanal gerçeklik, giyilebilir teknolojiler vesaire. Bütün bunlar bugün için yeni ve üretilmesi pahalı yahut sisteme entegresi zor teknolojiler gibi karşımızda duruyor. Ancak şunu söylemek mümkün, eğer bir metaverse yani bir meta evren oluşturulacaksa bunu var edecek yegane teknoloji blockchain teknolojisi. Neden? Çünkü sanal dünyada mülkiyet kavramını sağlayabilecek ve mülkiyeti bir başkasına ilan etmemizi sağlayabilecek teknolojinin temelinde blockchain yatıyor. Blockchain bugün her ne kadar kripto paralar odağında karşımıza çıksa da aslında blockchain bir kayıt sistemi ve en büyük özelliği de kaydı tek bir merkezde, tek bir serverda tutmak yerine dağıtık bir şekilde sisteme giren bütün kullanıcıların bilgisayar yahut işte işlem yaptıkları hard diskleri diyelim bir şekilde defterlerinde tutuyor. Bununla birlikte blockchain decentralized autonom organizasyon dediğimiz merkeziyetsiz otonom sistemler diye bir sistemi, bir yapıyı karşımıza getiriyor ve blockchain yönetim kavramlarını getiriyor. Bunlar her ne kadar yönetim odaklı kavramlar olsa da blockchain tabanlı metaverse evrenlerde karar alma süreçlerinin tam katılımlı, çoğulcu bir şekilde alınacağı vaadini bize sunuyor. Bununla birlikte her şeyin kayıt altına alınacağını, mülkiyetin var olacağını ve bir yıldır tartışmaya başladığımız NFT dediğimiz her ne kadar sanat projesiymiş gibi gözükse de aslında gerçekte var olan ya da bizim meta evrenlerde var etmek istediğimiz bütün objelerin, bütün evrenin var olmasını sağlayacak, dijital evrene aktarılmasını sağlayacak bir teknoloji olarak NFT teknolojisi karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte meta evrene bağlanmak, o evreni deneyimlemek için artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri ve bunlarla birlikte hayatımıza girecek olan giyilebilir teknolojiler, işte akıllı eldivenler, akıllı gözlükler, belki farklı farklı materyaller, bütün bunlar onunla birlikte nesnelerin interneti, birbiriyle haberleşen, birbiriyle neden sonuç çıktıları alıp bizden önce harekete geçecek teknolojiler olarak nesnelerin interneti, her ne kadar uzun zamandır hayatımızda olsa da yakın bir gelecekte daha yoğun göreceğimiz meseleler var. Bu teknolojiler mevcut teknoloji tekeliğini elinde bulunduran şirketleri nasıl daha güçlenecek ya da ne hale getirecek? Çok temel bir mesele var aslında. Yavaş yavaş şirketlerin ön plana çıktığı, şirketlerin karar alma konusunda daha cüretkar olduğu, işte ülkelerin devlet başkanlarına bile söz hakkı vermediği durumlarla karşılaşıyoruz. Bu meta evrende de şu olabilir. Meta evrene kimin girip kimin giremeyeceğini, o evrende hangi bölümleri, kimleri açık olup olamayacağına şirketler karar verebilir. Her ne kadar önümüzde bir ideal olarak katılımcı bir sistem gözükse de bu ilerlediğimiz noktada şirketlerin bir oligarşisi, bir yönetimi ya da bir karar verici duruma geldiğini de görüyoruz. Hocam, burada en temel problem, buyurun.
Öyle bir noktaya geldiniz ki araya girmek zorunda kaldım.
Buyurun.
Aslında biz burada panoptikondan ve banoptikondan bahsediyoruz.
Evet, evet.
Yani geçtiğimiz günlerde TRT'de çevrimiçi eğitimlerimiz oluyor. Orada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Sezai Türk hocamızı ağırlamıştık ve kendisi banoptikon kavramından bahsetmişti. Hı hı. Yani panoptikondaki gözetleme tamam ama bir de banoptikonda banlama var.
Evet.
Yani gözetleme ve engelleme. Aslında sizin
evet, önden,
bu, evet, söylediğiniz şeyler, yani Bentham'ın hayal bile edemediği şeyleri gerçekleştiren, gözetlemeyi gerçekleştiren bir sistem. Ve Cal Newport'un Dijital Minimalizm kitabında şöyle diyordu. Hı hı. Hiçbir diktatör böyle bir gücü tarih boyunca hayal bile edemedi. Gözetleme ve fikrini değiştirme. Yani
tabii
çok önemli
ki,
bir
evet,
konu.
Evet.
Özellikle bununla ilgili diziler de var zaten. İşte
hı hı.
diziler buralarda da geçiyor, banlama, engelleme konuları. Gerçekten
hı.
Şirketler bir süre sonra bugün herkesi içine çekerek verilerini alan şirketler, o insanlardan alabileceği her şeyi aldıktan sonra bu sefer onları engelleme yoluna girecek ve sistemin dışına itecek. Yani çok güzel konuşuyordunuz ama gerçekten dinleyicilerimize iletmek istedim. İnsanlık sanala neden ihtiyaç duyuyor?
Evet, insanın içinde bulunduğu duruma gerçeklik dersek eğer, insanın içinde bulunduğu durumdan bir farklı olana, buna sanal diyebiliriz, eğlence diyebiliriz, bir başka şeye kaçma arzusu aslında en temel arzusu, güdüsü. Yani insanlığın yeryüzüne kovuluşunun hikayesinde de bir yanıyla bu var. Çünkü kendi gerçekliği içerisinde bunalan insanlık şeytanın vaadine kanarak işte yememesi gereken bir meyveyi yiyip yeryüzüne gönderildi. Hakeza yine işte Yunus peygamber hani örneğinden tarihsel ve dini kaynaklara gittiğimizde kendi toplumunun gerçekliğinden bunalan, sıkılan ve o gerçekliği yaramayan bir insanın kaçış hikayesi var. Bu aslında çok temel bir güdü. İçinde yaşadığımız dünyada aslında her ne kadar gerçek bir dünya olsa da bize ciddi sorunlar ya da sorun olarak algıladığımız durumlar yaratıyor. İşte Chul Han isimli önemli bir Güney Koreli Almanya'da görev yapan filozofun söylemiş olduğu pürüzsüz bir toplum hayal ediyoruz. Her birimiz pürüzsüz bir yaşamı arzuluyoruz. Pürüzsüzlük ne demek? Pürüzsüzlük aslında akıllı telefonlarımızın ekranı demek. Hiçbir tartar, hiçbir tırtık, hiçbir şey yok. Pürüzsüz, kusursuz bir yapı var. İnsanlar yaşadığımız dünyanın zaten koşturmacası içerisinde daha fazla yük istemiyorlar ve daha fazla sanala kayıyorlar. Sanal içerisinde vakit geçirmek, sanal arkadaşlıklar, sanal dostluklar, sanal birliktelikler, sanal ticaretler. Zaten bu bütün bunlar içinde yaşadığımız dünyada var olan şeylerdi. Metaverse bunu daha sistemsel bir şekilde var ediyor. Yani bugün hani şunu söylemekle bir beis yok zannediyorum. Bir yanıyla deneyim yaratmak ya da sanal bir deneyimin içerisine girip orada bir şeyleri deneyimlemek meselesi Video oyunlarla zaten bir şekilde hayatımızda, ama onun dışında kurmaca metinler, edebiyat zaten bunu uzun bir süredir işliyor ve böyle bir dünya tahayyülünün olabileceğini söylüyor. Bunun da en temel meselesi gerçek hayat sınırları ve kısıtları olan bir hayat. Yani ne demek istiyorum? Beden dediğimiz, sahip olduğumuz yegane varlık birçok kısıtı içerisinde barındırıyor. Yani kollarımız bize bir şey uzanarak ya da kolumuzu fırlatıp almayı mümkün kılmıyor. Ama sanal dünya, sanalı kurgulama şeklimiz, sanalın bize vaat ettiği teknolojik gelişmeler bize bunları bir şekliyle var edebileceğini vaat ediyor. Metaverse de aslında böyle. Yani Metaverse'ün en temel esprisi bir yanıyla gerçek dünyada var olan fizik kurallarını aşabilecek olmamız. Yahut aşabileceğimize dair bir yanılsamayı orada oluşturabilecek olmamız. Ve bu yanılsama bizi oraya doğru çekiyor. Bir diğer şey de işte NFT demiştik. NFT ile birlikte biriciklik, teklik, kimsede olmayanın sadece bizde olacağına dair bir vaat. Her ne kadar bu sanal bir varlık olsa da. Yaşayan bir evren içerisinde teklik, biricikliğe sahip olma arzusu. Bütün bunlar birleştiğinde ve teknolojinin gelmiş olduğu nokta itibariyle de bu gerçekten sanala kaçış artık kurmaca bir evrenden gerçek bir evrene doğru kayıyor. Aslında bu hep vardı. Tarih boyunca insanlığın bir şekilde var etmek istediği yahut ilkel belki tırnak içinde diyebileceğimiz var ettiği sistemler içerisinde zaten yaşıyorduk. Metaverse 21. yüzyıl gerçeğinde yaşayan insanın geliştirebildiği bir teknolojik gerçekten sanala kaçma girişimi olarak adlandırılabilir.
Pürüzsüzlükten bahsettiniz. Çulhan'ın Güzeli Kurtarmak kitabından güzel bir alıntı yaptınız aslında. Yine aynı yazarın Şeffaflık Toplumu kitabında da aslında önemli bilgiler veriyor bize. Yazar diyor ki, her şeffaflık hakikati barındırmaz. Hakikat ile şeffaflığı karıştırmayın diyor bize. Yani içi şeffaf olabilir ama içinde gördüğünüz doğru olmayabilir. Yani bunu şeffaflık ayrı bir şeydir ve hakikat ayrı bir şeydir. Şeffaflık övünülecek bir şey değildir diyor. Zaten güzel olan gizlidir diyor, şeffaf değildir diyor. Yine şeffaflık demişken ve hakikat demişken Baudrillard da Kötülüğün Şeffaflığı kitabında şöyle diyor. Yapay akıl akılsızdır çünkü yapay değildir. Buradan yola çıkarak makine öğrenmesinin sonu nereye gidecek? Çünkü yapay akıl akılsızdır çünkü yapay değildir dediği aslında makine öğrenmesiyle makineler ve yapay zeka ne öğreniyorsa bizden öğreniyor ve geçenlerde bir yapay zeka ile çalışan işletim sistemi bir çocuğa elini prizin içine sok demiş. Yani bu makine öğrenmesiyle çalışan aslında her sistem insan ona ne öğretirse onu gösteriyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi bizim kurtuluşumuz mu olacak? Yoksa kötü sonuçları mı getirecek sizce?
Çok güzel bir noktaya değindiniz Tolga Bey. Özellikle bu şeffaflık meselesiyle ilgili Yevgeni Zamyatin'in Biz romanından başlayarak aslında şeffaf olanın çok da arzu edilebilir bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü şeffaflık arzusu bir yanıyla öngörülebilirliği getiriyor. İçinde yaşadığımız modern dijital dünyanın da en büyük arzusu aslında öngörülebilir bir yapı inşa etmek. Çünkü öngörülebilirlik riskleri minimize eder. Riskin olmadığı ya da güvenin bir şekilde yani yapay da olsa bir güvenin inşa edildiği yerde piyasa, sermaye çok hızlı, doğru ve karı maksimize ederek ilerleyebilir. Burada makine öğrenmesi yani yapay zeka teknolojisi dedik. Bir yanıyla Metaverse de çünkü en nihayetinde sanal ve açık bir dünya kurmayı vaat etse bile Metaverse kurmuş olacağı açık dünya elbette büyük sınırları da içerisinde barındıracak. Bütün bunlarla birlikte aslında şunu söylemek gerekiyor. İçinde yaşadığımız dünyanın bir diğer önemli arzusu da öngörülebilir olmak. Ahmet Melih Karaoğlu'nu öngörebilmek, Tolga Akkuş'u öngörebilmek, aklımıza gelen bütün bireyleri öngörebilmek. Algoritmalar, makine öğrenmeleri, yapay zeka teknolojileri işte post-truth dediğimiz kavram da belki hemen burada devreye girmeli. Çünkü post-truth tamamen kitleleri öngörmek ve kanalize etmek üzerine kurgulanıyor. Burada bu öngörülebilirliğin gölgesi üzerinde, işte Baudrillard dedik, simülasyon ve hipergerçeklik meseleleri odağında şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor belki de. Kurtuluş diye aradığımız şey ya da bir kurtuluş ideali aslında dünyada mümkün olabilir mi? Bir soru işareti. Çünkü İbrahim Paşalı'nın İyi Günler İleride Anneanne şiirinde demiş olduğu "İyi günler yok, iyi günler yok anneanne" sözü ve sürekli bir ileride bir ideal olarak iyi günleri arama ideali bir ideal sadece. Burada makine öğrenmesinin sürekli öğrense bile hatalı öğrenebileceğini de işte bu az evvel vermiş olduğumuz örnek üzerinden de görüyoruz. Bunun dışında şunu da biz görüyoruz. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin görüntü işleme ve personel tanımlama sistemlerinde siyahi bireyleri geri plana atıp görsel işlemede beyazları ön plana aldığını görüyoruz. Ya da toplumsal anlamda bir takım insanları, grupları ön plana aldığını da görüyoruz. Manipüle edilebilir sistemler ve teknolojiler karşımızda. Burada yine Çulhan'a belki atıfla şunu söylemek lazım. Güzel kusurlu olandır. Güzel yaralayandır. İnsan insanı yaralar. Bir kurtuluş reçetemiz olacaksa da şayet bunun öngörülebilirlik teknolojileri odağında işte az evvel bahsetmiş olduğunuz Panoptikon gibi sürekli öngörülebilir, sürekli hesaplanabilir, sürekli sizden önce sizin için karar veren sistemler bir çıkış yolundan çok bir girdap sunuyor, sunacaktır. Hep böyle olmuştur ve böyle de oluyor. Çünkü makineler manipüle edilebilir bir başkası tarafından. Veriler oynanabilir, veriler değiştirilebilir ve en nihayetinde makinelerde içgörü kavramı yok. Yine yakın bir zamanda yayımlanan Tevazu diye bir kitap var. Albaraka Yayınları'ndan çıktı. Çok güzel bir konuya da değiniyor. İçgörüsü, yabancı bir yazar. Şu anda adı aklıma gelmiyor. Ama Tevazu, bu akıllı makineler çağında hayatta kalma rehberi odağında. Duyguları, içgörüsü, onun dışında muhakeme yeteneği büyük oranda olmayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bu muhakemenin, bilincin, en önemlisi bilincin olmadığı bir gelecekte, makinelerin bu kadar hakim olduğu bir gelecekte bir kurtuluş aramak idealden ya da ütopyadan başka bir şey değil. Ve en nihayetinde her ütopyada aslında baktığımızda içerisinde ciddi bir distopya barındırır. Çünkü ütopyalar sınırları çok net çizilmiş, toplumu çok net sistematik bir şekilde belirlenmiş hayallerdir. Farklılıkta, karmaşada, farklı olanda, ötekide, ötekiyle birlikte yaşamda ve ötekiyle birlikte yaşamayı öğrenmede bir kurtuluş olacağını söylemek mümkün bu noktada.
Yani konumuz Bünçulhan'a geldiği için gerçekten yazarın tüm kitaplarını okumuş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Teknolojiyi anlamak, aslında teknolojiye teknokötümser açıdan bakabilmek, ki ben bir teknokötümserim. Yani teknolojinin bize kötü günler getireceğini düşünenlerden. İnsan biçimcilikle hayatımızın içine giren teknolojik cihazların ve teknolojilerin bizi korkutması gerektiğini ve özellikle cebimizdeki telefonun bizim konumumuzu bilmesi, hangi uygulamaya neye ilgi gösterdiğimizi bilmesi ve bu uygulamaların ve bu telefon şirketlerinin arkasında da aslında insanların olduğunu hatırlamamız gerektiğini ben kendim bir görev olarak her an insanlara hatırlatmaya çalışıyorum. Ahmet Bey, benim için çok keyifli bir sohbetti ve eminim dinleyicilerimiz de çok keyif almışlardır. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Yani böyle bir sosyal mesaj verecek olsanız bu programın üzerine, Metaverse üzerine ne demek istersiniz? Mesela şunu mu dersiniz? Metaverse'den, Metaverse'den arsa almayın ederim. Gibi bir mesajınız var mı?
Evet. Şunu söyleyeyim hani kısa bir şekilde. Dünya kelimelerden ibaret. Yani insan kelimelerden ibaret ve kelimeler anlamları, anlamlar kurumları, anlam dünyalarını inşa ediyor. Metaverse, dijital teknolojiler, sibernetik, aklımıza gelecek bütün her şey birer kavram ve bir hayal. Gelecekten korkmak ya da teknolojiden sadece korkmak bizi kaygıya ve olduğumuz yerde hareketsiz durmaya sevk edecektir. Burada şunu söylemek belki de çok doğru. Hepimiz dünyadaki bütün insanlar gibi aynı kelimelere yahut aynı kelimeye sahip olabilecek kapasitelere sahibiz. Geleceğin dünyasını kurmak istiyorsak doğru kelimelere ve doğru kavramlara ihtiyacımız var. Bunun için bol bol belki hayal kurmamız, okumamız, düşünmemiz gerekiyor. Tefekkür etmemiz gerekiyor. Gül bahçesinde yürümek istiyorsak şayet bir yerlerimizin kanayacağını göz önüne alarak bu dünya üzerine hayaller kurup söz söylememiz, düşünmemiz gerekiyor. Kodlar olsa da kodlar da en nihayetinde dildir. Bu dillere dair bir şeyler söylememiz, kendi hayalimizin olması gerekiyor. Bu toplumsal da olabilir, bireysel de olabilir. Dünya en nihayetinde gücün ya da iktidarın yahut işte zenginliğin sürekli el değiştirdiği bir yer. Tarih boyunca baktığımızda gelecek kurgusaldır ve insanın elindedir. Bugünü iyi değerlendirip, bu teknolojileri iyi anlayıp, geleceğe dair hayaller kurup, fırsat bulduğumuzda söz söyleyecek bir takım bir şeyler biriktirmemiz gerekiyor. Kısa yoldan köşeyi dönmek, evet Metaverse arsa almak bağlamında belki heyecanlı olabilir ama bir gerçekliğinin olmadığını söylemek gerekiyor. Sanal da olsa, gerçek de olsa mutluluğun yahut insanca yaşamanın belli kuralları var, kadim bir şekilde gelen. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Dilerim dinleyiciler için faydalı ve keyifli bir sohbet olmuştur. Ben çok keyif aldım. Size de ayrıca teşekkür ediyorum Tolga Bey.
Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de dinleyicilerimize son mesaj olarak bu konuşmanın üzerine şunu söyleyebilirim. Teknoloji gerçekten hayatımızı çok kolaylaştıracak. Fakat veri güvenliğimize, yani kişisel verilerimizi koruma konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve kamusal alan ve özel alan açısından baktığımız zaman kişisel verilerimizin evimizin çelik kapısı kadar önemli olduğunu ve bununla dikkat etmemiz, bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bu hafta konuğumuz yazar ve editör Ahmet Melih Karaoğuz'du. Kendisiyle Metaverse'ün bize ne vaat ettiğinden bahsettik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital Dünya'nın bir sonraki bölümünde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.